Ağaç aşılama nedir, nasıl ve neden yapılır? Aşılama en basit tanımı ile üretmek istediğimiz ağaçtan kesilen dal, yani aşı kalemi ya da filizin aşı yapılacak ağaça yani anaça yerleştirilerek oraya tutunmasını ve büyümesini sağlamaktır. Botanikte kullanılan aşılama meyve ve süs ağaçlarının çoğaltılması amacıyla dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Aşılamanın tarihi ise oldukça eskilere dayanır. Aşılama ile ilgili en eski yazılı kaynak ise Hipokrat'ın öğrencilerinin yazdığı düşünülen M.Ö. 424'te kaleme alınan Çocuğun Doğası Üzerine adlı kitaptır. Kitaptaki bir pasajda şöyle yazmaktadır. Bazı ağaçlar diğer ağaçlara yapılan aşılardan büyürler. Bu ağaçlar üzerinde bağımsız olarak yaşarlar ve meyveleri üzerine aşıdıkları ağaçtan farklıdır. Bitki aşılama ile ilgili eski belgelerin en önemlilerinden bir diğeri ise İncil'dir. Yeni Ahit 1. asrın 2. yarısına itibaren yazılı metre dönüştürülmüş bir kitaptır. İçeriğinin bir kısmında bitkilere ve tarıma da yer verilir. Romalılar kısmında şöyle yazar. Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun. Kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru, onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Sense imanla yerine duruyorsun. Böbürlenme, kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse seni de esirgemeyecektir. Çoğu ağacın kendi türüyle aşılanması gerekir. Bununla birlikte aynı cinse ait farklı türlerle de aşılama yapmak mümkündür. Örneğin ak ağaç, türleri olan Acer japonicum, A. circinatum ve A. Shira savanum türlerinin hepsi de Acer palmatum anaç ağacı üzerine aşılanabilir. Çam ağaçları için ise hatırlanması gereken kural iğne sayısına göre aşılama yapmaktır. Örneğin 5 iğneli çam türü diğer 5 iğneli çam türü üzerine aşılanmalıdır. Aşılama sırasında hücresel düzeyde iki ağaç tek bir yapı oluşturmak için damar sistemleri iletişim kurmaya ve birleştirmeye çalışır. DNA değişimi yapılamaz ancak sağlıklı bir bağlantı için benzer hücreler gerektirir. Anaç, hücresel veya kimyasal uyumsuzluklar nedeniyle iletişim kuramadığı dokular bulursa aşı başarısız olur. Aşılama ağaç ve bitkilerdeki tomurcuklama döneminden önce veya sonra yapılabilir. Çoğu aşılama kış ve erken ilkbahar döneminde yapılır. Bazı yaprak döken ağaçlar genellikle kış aylarında aşılanır. Aşılama neden yapılır? Aşılamanın yapılmasındaki en büyük amaç, büyük meyve veya bol çiçeklenme gibi bir ağacın en iyi özelliklerinin kuşaktan kuşa aktarılmasını sağlamaktır. Aşılama teknikleri kolay olduğu için sayıca azalan ağaçların veya bitkilerin çoğaltılması da sağlanır. Bu yöntemle ağaçların ve bitkilerin çeşitleri artırılabilir. Bazı bodur ağaçlardan anaç ağaç olarak faydalanabilir. Meyve ağaçlarının tohumdan üreterek meyve elde etmek çok uzun zaman alır. Aşılama yöntemiyle çok kısa sürede meyve elde etmek mümkündür. Örneğin tohumdan yetiştirilen bir avokado ağacı 6 ile 10 yıl arasında veya daha fazla sürede meyve verirken aşılı bir avokado ağacı 3 ile 4 yıl içinde meyve üretebilir. Aşılama ile bir ağacın normalde yetişemediği topraklarda yetişmesi sağlanabilir. Doğal olarak bir ağacı büyüyemeyeceği bir yere dikiyorsanız kısa bir ömre sahip olur ama o ağacı uygun bir anaç kullanarak aşılarsanız olumsuz koşullarda bile büyüyebilir. Belirli anaç ağaçlar ağır veya kirli topraklar gibi farklı toprak tipleriyle başa çıkmak veya belirli hastalıklara karşı koymak için kullanılabilir. Aşılama ile ilgili temel kural birbirine benzeyen ağaçların aşılanmasıdır. Yani elma anacına elma ağacı, armut anacına armut ağacı aşılanması gibi. Aşılama yöntemleri nelerdir peki? Ağaç aşılama özellikle meyve ağaçları üzerinde çokça uygulanır. Farklı aşılama teknikleri ağaçların ve bitkilerin farklı ihtiyaçlarını gidermek için kullanılır. Aşılama tekniği genel olarak ikiye ayrılır. Göz aşısı ve kalem aşısı. Bunlar da kendi aralarında farklı şekillerde kullanılan yöntemlere ayrılırlar. Göz aşısı nedir ve yöntemleri nelerdir? Göz aşısı daha çok fidanlar ve meyve ağaçlarına uygulanır. Amaç aşılanmasını istediğimiz ağaçtan alınan gözün yani filizin anaç ağacı yerleştirip büyümesini sağlamaktır. Mart-Nisan aylarında yapılan göz aşısına erken sürgün aşısı, Mayıs-Haziran aylarında yapılan göz aşısına sürgün göz aşısı ve Eylül-Ekim aylarında yapılan göz aşısına durgun göz aşısı denir. Sürgün göz aşısında filiz kışa kadar büyürken durgun göz aşısında filiz kışın duraklama evresine girer ve ilkbaharda sürmeye devam eder. Bu yüzden yaz döneminin kısa sürdüğü bölgelerde bu aşıyı yapmak daha doğru olur. T göz aşısı ya da kalkan aşı en çok bilinen ve uygulanan yöntemdir. Büyüme evresindeki anaç ağaçlara uygulanır. Anaç ağaç topraktan 5-25 cm yüksekliğinde T şeklinde kesilir. Göz anaçta açılan T şeklinin içine yerleştirilir. Aşılanan yer hava almayacak şekilde bağlanır. Genellikle burada farya kağıdı kullanılır ve 15-20 gün sonra açılır. Yağmurlu bölgelerde ise yağmur suları aşılanan yere zarar vermesin diye T şekli ters yöne kesilerek yapılır. Ters T göz aşısı, boru aşısı, ceviz, kestane, sakız gibi ağaçlara uygulanır. Boru aşısı için aşılamak istediğimiz ağaçtan üzerinde bir göz yani filiz bulunan kabuk parçası boru şeklinde çıkarılır. Daha sonra anaç ağaçta aşılama yapacak kısmın kabuğu soyulur ve boru şeklindeki kabuk buraya yerleştirilir ve bağlanır. Yama göz aşısı. Anaç ağaçtan dikdörtgen şeklinde üzerinde göz bulunan bir kabuk kesilerek yerine aşılamak istediğimiz üzerinde göz bulunan ağacın parçası yerleştirilir ve bağlanır. Bu yöntem genellikle T göz aşısı başarısız olmuşsa kullanılır. Gece ve gündüz sıcaklık farkının az olduğu dönemlerde yapılmalıdır. Kalem aşısı nedir ve yöntemleri nelerdir? Kalem ağacın üzerindeki sürgüden büyüyen ve üzerinde uyuyan gözler bulunan kalem şeklindeki dallardır. Kalem denilen bu dallar anaç ağacın kan büyüm yani ağaç kesildiğinde ortaya çıkan kalkılı bölgelerine girecek şekilde bağlanmasıyla kalem aşısı yapılır. Dilcikli aşı. Çapı 0.6 cm ile 1.2 cm çapında olan anaç ağaçlar için kullanılır. Anaç ağacın ve kalemin aynı kalınlıkta olması gerekir. Anaçta ve kalemde kesilen tersi yönde çapraz ve zikzak şeklinde yani dilcikli kesilerek üst sebilmesi sağlanır ve güzelce bağlanır. Dilciksiz aşı yani ekleme aşı. Bu yöntemde ise dilcikler kesilmeden sadece tersi yönde çapraz kesilmesiyle elde edilen eşit uzunluk ve kalınlıktaki anaç ve kalemin birbirine bağlanmasıyla oluşur. Kenar yan aşı. Anaç ağacın kalemden daha kalın olduğu durumlarda uygulanır. Anaç ağaçta derinliği 3 cm civarında olacak şekilde çapraz meyilli ince bir dilim kesilir. Üzerinde gözler bulunan yaklaşık 8 cm uzunluğundaki kalemin ucu da çapraz kesilerek anaçtan kesilen dilimin yerine yerleştirilir. Anaç ve kalemdeki halkaların çakışması sallanır ve bağlanır. Yarma aşı. Diğer kalem aşılarının uygulanamadığı daha kalın gövdeli anaçlara uygulanır. Ayrıca bu yöntemle ağacın farklı dallara sahip olması da sağlanır. Anaç ağacın kesilen gövdesinin tepesinde bir yarık oluşturulur. Üzerinde gözler bulunan kalemler, yarıkların iki yanında kabuklar aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirilir ve aşı macunu sürülür. Kalkma aşı. Göz aşısı tutmadığı zaman 7,5-10 cm kalınlığındaki anaçlar uygulanır. Anaç ağacın tepesinden çok hafif meyilli ve topraktan uzaklığı yaklaşık 20 cm olacak şekilde kesilir. Anaç ağacın kesilen yerinin yüksek tarafından yaklaşık 4-5 cm uzunluğunda V şeklinde bir çıkıntı kesilir. Üzerinde gözler bulunan yaklaşık 10 cm uzunluğundaki kalem çıkıntıya yerleştirilir. Kabuk çoban aşı. Çapı 25-30 cm olan daha büyük ağaçlara uygulanır. Düzgünce kesilen ağaçların kabuğunun iç kısmından kertikler açılır. 10-15 cm uzunluğunda üzerinde bu gözler bulunan uçları yontulmuş kalemler bu kertiklere yerleştirilir. Yanaştırma aşı. Bu yöntemde ise anaç ağacın ve kalemin üzerinden birer kesinti alınarak kesilen bölgelerin üst üste geçmesi sağlanır ve bağlanır. İngiliz kalem aşısı. Kışın sera gibi kapalı yerlerde yapılır. Tepesi kesilmiş anacın tepesinden dikine de 3-4 cm kesilir. Aynı kalınlıkta üzerinde gözler bulunan kalemden de aynı şekilde kesim yapılarak kesilen yerler birbirinin üzerine gelecek şekilde yapıştırılır. Aşılama işleminden sonraki süreç. Aşılama işleminden sonra aşılı bölgeyi güneş ışığından, yağmurdan ve böceklerden korumak gerekir. Aşılanan bölgeyi yağmurdan korurken aynı zamanda nemli kalmasını da sağlamak gerekir çünkü büyümek için neme ihtiyacı vardır. Direkt gelen güneş ışınları büyüyen hücrelere zarar verir, o yüzden direkt güneş ışınlarından korumak gerekir. Aşılanmamış dalları budamak, aşılanan dala daha fazla enerji gitmesini sağlar, bu yüzden ağacın diğer dalları uygun şekilde budanabilir. Aşılanan bölgeyi bağladığımız için büyüdüğü zaman sıkışıp kalmasın diye bağladığımız bantlar ve ipler kesilmelidir. Aşılama işleminin gerçekleşmeme nedenleri. Aşılamanın tutmadığı zamanla yapılan bütün işlemler zamanlı ürün kaybı neden olur. Aşılamanın tutmaması ağaçlar arasındaki uyumsuzluktan ya da aşılamanın gerçekleşebilecek koşulların sağlanmamasına kaynaklı olabilir. Ayrıca doğru yöntemle aşılama yapmamak aşının tutmama nedenlerinden biridir. Anaç ağaç ile göz ve kalem arasındaki oransızlık olduğunu da aşı tutmayabilir. Peki farklı meyve ağaçları birbirine aşılanabilir mi? Çok sayıda meyve taşıyan bir ağaç yaratmanın püf noktası aynı anaç üzerine birkaç yumurta türünün aşılanmasıdır. Göz aşısı en uygundur çünkü anaç bu yöntemle en az şoku geçirir. Aşılamada uyumluluk önemlidir. Bazen uyumsuz aşılamalar hayatta kalsa da sonunda başarısız olurlar. Meyve ağaçlarının çoğu kendi türleriyle uyumludur ama aynı cinsten farklı türlerde uyumlu olabilirler. Örneğin erik, nektarin ve şeftali gibi aynı prunus cinsine ait olan farklı tür ağaçlar aynı ağaca aşılanabilir. Farklı tür elma ağaçları kendi kendine tozlaştırabilsin diye genellikle birlikte aşılanırlar.